Merhaba, ben Yusuf. Ninar Tri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Adrian Raine'nin Şiddetin Anatomisi. Suç ve özellikle ağır şiddet davranışının yalnızca ahlaki zayıflık, kötü niyet ya da toplumsal koşullarla açıklanamayacağını savunan, popüler bilim ile kriminolojiyi birleştiren bir incelemedir. Raine, uzun yıllara yayılan araştırmalarından hareketle nörokriminoloji alanını tanıtır. Bu alan, beyin yapısı, sinir sistemi işleyişi, genetik yatkınlıklar ve bedensel özelliklerle suç davranışı arasındaki ilişkileri araştırır. Kitabın temel amacı, biyolojik etkenleri kader gibi sunmak değil, şiddete yatkınlığı anlamada toplumsal açıklamaların yanına ihmal edilmiş bir boyut eklemektir. Yazar, dürtü denetimi, korku, vicdan, karar verme ve duygusal düzenleme ile bağlantılı beyin bölgelerindeki farklılıkları ele alır. Aynı zamanda çocukluk ihmali, travma, yetersiz beslenme, doğum öncesi sorunlar ve kurşun maruziyeti gibi çevresel etkilerin gelişmekte olan beyni nasıl etkileyebileceğini tartışır. Böylece kitap, ceza, tedavi, erken önleme ve bireysel sorumluluk arasındaki zor etik dengeyi merkeze alır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak nörokriminoloji, suç açıklamalarına biyolojik bir katman ekler. Raine'in kitabının ayırt edici önerisi, suçun nedenlerini araştırırken sosyolojik açıklamalarla biyolojik açıklamaları karşı karşıya koymamaktır. Yoksulluk, aile içi şiddet, eğitim eşitsizliği ve mahalle koşulları elbette önemlidir. Ancak yazar, aynı koşullara maruz kalan herkesin şiddet suçu işlemediğine dikkat çeker. Bu farklılığı anlamak için nörokriminolojiye başvurur. Nörokriminoloji, beyin görüntüleme, psikofizyoloji, genetik araştırmalar ve gelişim verilerinden yararlanarak suç davranışına eşlik eden risk örüntülerini inceler. Raine göre mesele, bir kişinin beynine bakıp gelecekte suç işleyip işlemeyeceğini kesin olarak söylemek değildir. Asıl amaç, bazı bireylerin dürtüsel davranışa, saldırgan tepkiye veya korkusuz risk almaya neden daha açık olabileceğini daha iyi kavramaktır. Bu yaklaşım, suçluyu soyut biçimde kötü ya da şeytani diye nitelemenin açıklayıcı gücünü sorgular. Türkiye'de de şiddet tartışmaları çoğu zaman yalnızca cezanın ağırlığı veya aile yapısı üzerinden yürütülür. Kitabın katkısı, gelişimsel sağlık, çocukluk beslenmesi, toksik maddeler ve ruh sağlığı hizmetlerinin de kamu güvenliğiyle ilişkili olduğunu göstermesidir. Yine de Raine'in yaklaşımı, bireysel tercihleri tümüyle geçersiz saymaz. Biyolojik risk, davranışın zorunlu sonucu değil, çevre ve yaşam deneyimleriyle etkileşen bir etkendir. İkinci olarak, prefrontal korteks ve amigdala. Dürtü denetimi ile vicdani duygular da öne çıkar. Kitapta en çok öne çıkan mekanizmalardan biri, prefrontal korteksin işlevleridir. Beynin ön kısmında yer alan bu bölge, davranışın sonuçlarını tartma, ani tepkileri frenleme, plan yapma ve duyguları düzenleme süreçlerinde rol oynar. Raine, şiddet eğilimi gösteren bazı gruplarda prefrontal işleyişte zayıflık bulunduğuna ilişkin araştırmaları değerlendirir. Bu tür bir zayıflık, öfke yükseldiğinde davranışı durdurmayı veya uzun vadeli sonuçları hesaba katmayı zorlaştırabilir. Yazar, ayrıca amigdalanın önemini vurgular. Amigdala, tehdit algısı ve korku öğrenmesiyle yakından ilişkilidir. Empati, suçluluk ve başkalarının acısına verilen duygusal tepki gibi süreçler, tek bir beyin bölgesine indirgenemez. Buna rağmen amigdala işlevindeki farklılıklar, özellikle psikopatik özellikler bağlamında önemli bir araştırma alanıdır. Raine'in anlatımında bu bulgular, beyin taramasının suçluluğu kanıtlayacağı anlamına gelmez. Beyin araştırmaları, çoğunluk düzeyindeki ilişkileri gösterir, tek tek kişilerin hukuki sorumluluğunu otomatik olarak belirlemez. Bu ayrım önemlidir. Aksi halde bilimsel olasılık dili, kişinin niyetini, yaşam öyküsünü ve somut eylemini görmezden gelen tehlikeli bir biyolojik etiketlemeye dönüşebilir. Kitap, beyin bulgularını cezai hükmün yerine değil, önleme ve rehabilitasyon tartışmalarına katkı sağlayacak veri olarak konumlandırır. Üçüncü olarak, genetik yatkınlık, çocukluk koşulları ve toksinler birlikte değerlendirilir. Raine, genetik etkinin şiddet ve suç araştırmalarında ciddiye alınması gerektiğini savunur. İkiz ve evlat edinme çalışmalarının saldırganlık ve antisosyal davranışlarda kalıtsal katkı olabileceğini gösterdiğini aktarır. Fakat kitabın daha dikkatli tarafı, genlerin tek başına bir suç programı olmadığını vurgulamasıdır. Genetik özellikler ancak beslenme, ebeveynlik, travma, eğitim, sosyal bağlar ve madde kullanımı gibi etkenlerle etkileşim içinde anlam kazanır. Bu nedenle Raine'nin yaklaşımı doğa mı çevre mi ikiliğini yetersiz bulur. Asıl soru, biyolojik kırılganlıkların hangi çevresel koşullarda güçlendiği veya azaltıldığıdır. Kitap, doğum öncesi ve erken çocukluk dönemine özel önem verir. Anne sağlığı, gebelikte zararlı maddelere maruz kalma, doğum komplikasyonları, yetersiz beslenme, kafa travmaları ve çocukluk ihmali. Beyin gelişimini etkileyebilecek riskler arasında ele alınır. Kurşun gibi çevresel toksinler de bu çerçevede incelenir. Bu vurgu, suç önleme politikasını yalnızca polis ve cezaevi ekseninden çıkarır. Güvenli konutlar, temiz çevre, anne-çocuk sağlığı takibi. Erken eğitim ve aile destek programları uzun vadede şiddet riskini azaltabilecek alanlar olarak görünür. Yine de bu bağlantılar zor koşullarda büyüyen insanların suç işlemeye mahkum olduğu anlamına gelmez. Raine'in çerçevesinde risk artışı ile kaçınılmazlık birbirinden kesin biçimde ayrılmalıdır. Dördüncü olarak erken müdahale fikri. Cezalandırmadan önce önlenebilir risklere yönelir. Şiddetin anatomisi, biyolojik bilgiyi en çok erken müdahale bakımından anlamlı bulur. Bir kişi ciddi bir şiddet eylemi işledikten sonra yalnızca hapis cezasına odaklanmak, davranışın gelişimsel kökenlerini ele almayabilir. Raine, risk etkenlerinin çocuklukta ve hatta doğum öncesinde fark edilmesinin, daha insani ve daha etkili önleme imkanları yaratabileceğini düşünür. Bunun pratik karşılığı herkesi potansiyel suçlu gibi izlemek değildir. Daha savunulabilir yaklaşım, bilinen ihtiyaçlara yönelik evrensel ve gönüllü destekleri güçlendirmektir. Gebelik bakımı, çocukların yeterli beslenmesi, kurşun maruziyetinin azaltılması, erken ruh sağlığı desteği, okul temelli öz denetim programları ve istismara karşı koruma bu kapsamda düşünülebilir. Bu tedbirler yalnızca gelecekteki suç oranını hedeflemez. Çocukların bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişimine doğrudan fayda sağlar. Kitap bu yönüyle önleme ile sosyal refah politikaları arasındaki bağı görünür kılar. Ancak Raine'in biyolojik göstergelerle yüksek riskli kişileri belirleme ve izleme ihtimalini tartışması kitabın en tartışmalı alanlarından biridir. Yanlış pozitif sonuçlar, damgalanma ve özellikle dezavantajlı grupların daha sık denetlenmesi ciddi tehlikelerdir. Bu nedenle kitap, erken müdahalenin fayda vaadiyle haklar ve mahremiyet arasında kolay olmayan bir denge sorusu bırakır. Bilimsel risk değerlendirmesi ancak şeffaflık, bağımsız denetim ve ayrımcılığa karşı güçlü güvencelerle kamusal politikaya taşınabilir. Son olarak, biyolojik açıklama, özgür irade, ceza ve damgalama konusunda etik bir gerilim yaratır. Raine'in tezleri doğrudan ceza adaletinin temel sorularına uzanır. Eğer şiddet davranışında beyin gelişimi, kalıtım ve erken çevre belirgin rol oynuyorsa, suçluyu ne ölçüde kınamalı, ne ölçüde tedavi etmeli ve ne ölçüde toplumdan korumalıyız? Kitap, biyolojik açıklamanın kişiyi otomatik olarak sorumsuz ilan etmesi gerekmediğini düşündürür. Hukuk, eylem, niyet, bilinç ve somut koşullar üzerinden değerlendirme yapar. Buna karşılık biyolojik veriler, cezanın tek başına yeterli bir yanıt olmayabileceğini gösterir. Özellikle dürtü denetimi. Travma ve nörogelişim sorunları söz konusu olduğunda, rehabilitasyon ve tedavi imkanlarını tümüyle dışlamak hem insani hem de pratik açıdan sınırlı kalabilir. Raine, tarihsel olarak biyolojik fikirlerin öceni, zorla kısırlaştırma ve ayrımcılık gibi ağır ihlallerle kötüye kullanıldığının farkındadır. Bu geçmiş, günümüzde beyin taraması veya genetik verilerle yapılacak her risk sınıflandırmasına temkinli yaklaşmayı zorunlu kılar. Bir grup hakkında ortalama düzeyde saptanan fark, o grubun her üyesi için geçerli değildir. Ayrıca şiddeti biyolojiyle açıklamak, toplumsal eşitsizlikleri ve devletin koruma sorumluluğunu görünmez kılmamalıdır. Kitabın verimli tarafı, bu gerilimi ortadan kaldırması değil, tartışmayı açıkça kurmasıdır. Okardan hem mağdurların güvenliğini hem de risk taşıdığı varsayılan bireylerin onurunu ve haklarını aynı anda düşünmesini ister. Sonuç olarak, şiddetin anatomisi, kriminoloji, psikoloji, psikiyatri, hukuk, sosyal politika ve halk sağlığıyla ilgilenen okurlar için özellikle değerli bir kitaptır. Konuyu uzman olmayan, fakat şiddetin nedenleri hakkında alışılmış suçlu iyidir ya da kötüdür, ikiliğinin ötesine geçmek isteyen genel okur da kitaptan yararlanabilir. Rain'in temel katkısı, şiddeti sadece toplumsal çevrenin ürünü veya yalnızca bireysel ahlaki bozukluk olarak ele almanın yetersiz olduğunu göstermesidir. Beyin işleyişi, genetik yatkınlık, gebelik ve çocukluk koşulları, toksik çevreler ve travma arasındaki bağlantıları aynı tartışmada toplar. Bu, benzer popüler suç kitaplarından ayrıldığı noktadır. Pek çok eser ya gerçek suç vakalarına odaklanır ya da ceza politikası üzerine soyut bir tartışma yürütür. Rain ise nörobilim bulgularını, gelişimsel riskleri ve ceza adaletinin etik sorunlarını birlikte ele alır. Kitap kesin tahminler veya kolay çözümler sunmaz. Tam tersine, biyolojik risklerin bireysel yazgı olmadığını, ancak görmezden gelinmelerinin de önleme kapasitesini sınırladığını savunur. Okurun kazanacağı en önemli düşünsel fayda, nedensel açıklama ile mazeret üretmeyi ayırabilmektir. Bir davranışın biyolojik ve çevresel kökenlerini anlamak, onu onaylamak anlamına gelmez. Buna karşılık etkili önleme için cezadan önce gelişimsel destek, sağlık hizmeti ve güvenli çevre gibi araçların neden önem taşıdığını daha net görmeyi sağlar. Kitabın tartışmalı risk taraması fikirleri de, bilimsel bilginin haklar ve özgürlüklerle nasıl dengelenmesi gerektiği üzerine eleştirel bir değerlendirme fırsatı sunar. Destek olmak isterseniz Adrian Reane kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.